Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmen Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfiret üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, insan olsun, hayvan olsun, bir canlıya karşı yapılan haksızlığın adı zulümdür. Zulüm, hakkı hak sahibine vermemek veya sahibinin elinden hakkını zorla almaktır. Zulüm, insanların ırz ve namusuna, mal ve servetine, haysiyet ve şerefine, hak ve hürriyetlerine tecavüzde bulunmaktır. Zalim bir zaman için fırsat bulabilir. Ancak öyle bir zaman gelir ki zulmettiği kimselerin gözyaşı sele, ahı ateşe döner ve kendisini perişan eder. Bu gerçek herkes tarafından böylece bilinmeli. Öyleyse ey insan, ey akıl sahibi, gücüne, kudretine, makamına, mansıbına ve varlığına güvenip de sakın halkı tahrip eyleyip de kendini abad eyleme. Bu cihanda ev yıkıp ukbayı berbat eyleme deriz biz sana. Bunu özellikle hatırlatırız. Çünkü Peygamber Efendimiz mazlumun duasından sakının, zira onun duası ile Allah arasında bir perde yoktur buyurmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, vaktiyle bu dünyada hükümran olmuş, hakkı tanımamış ve halka zulmetmiş nice kimseler arkalarında kötü bir isim bırakmış, kötü bir nam bırakmış ve çekip gitmişler bu dünyadan. Oysa insan ardında İz bırakmalı, leke değil. İnsan ardında iz bırakmalı, leke değil. Hani nerede ben sizin en yüce Rabbinizim diyerek kavminin yalnızca kendisine tapınmasını isteyen Firavun? Nerede kafasında tanrılık sevdası dolaşan Nemrut? Hepsinin yerinde yerles estimekte, öyle değil mi? Arkalarında bıraktıkları enkazda baykuşlar ötmekte ve örümcekler perde dağarlık yapmakta. Zalimin uğrayacağı azabın şiddeti Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresi 47. ayette şöyle dile getirilmekte. Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin elinde olsaydı kıyamet gününde uğrayacakları azabın fenalığından kurtulmak için, hani dünyada zulmettiler ya, İşte onun karşılığı olarak Allah yoksa kimseye zulmetmez. Kendileri zulmettikleri için onun karşılığında ahirette kıyamet gününde uğrayacakları azabın ağırlığından kurtulmak için neleri varsa dünya onların olsaydı bir o kadarı daha olsaydı hepsini feda ederlerdi. Heyhat! Zaman geçmiş, vakit geç olmuş. Fırsat elden gitmiştir bir kere. Artık ne yapılsa nafile. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dini insana büyük değer vermiş. Ona vazgeçilmez haklar tanımış. Bu hakları dokunulmaz kılmıştır. Günümüzde temel insan hakları olarak nitelendirilen bu haklar, insanın emniyetini, huzur ve mutluluğunu hedeflemektedir. Şüphesiz insanlık aradığı huzur ve mutluluğu ancak İslam'ın evrensel değerlerine gönlünü açmakla bulabilecektir. Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman o çağrıya uyun buyurulmaktadır. Enfal suresi 24. ayet-i kerimede. İlahi mesajların insanlara hayat verdiği dile getirilmektedir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Olabilir mi? Mümkün mü bu? Haşa! Dinimiz İslam, insanlığa hayat bahşettiği içindir ki cehalet ve zulüm gibi hayatı adeta yaşanmaz hale getiren nice olumsuzluklar içinde yüzen insanlık İslam'ın gelişiyle adeta yeniden hayat bulmuş. Müslümanlar ona gerçek anlamda sarıldıklarında, İslam'a, kendi dinlerine gerçek anlamda sarıldıklarında dünyada nam salmış, huzur bulmuş, hizmet sunmuş. Ondan ayrıldıkları vakitlerde hep kaybetmişlerdir. Değerli dostlar, dinimiz gerek insana gerekse diğer bütün canlılara karşı zulmü kesin olarak yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah zulmedenleri sevmez, Allah zulmedenleri sevmez buyurulmakta. Sevgili Peygamberimiz de yemin ederek insanlara haksızlık yapan ve zulmeden kişinin cehenneme gireceğini, cennetten de kesinlikle mahrum bırakılacağını ifade etmiştir. Zulüm, fıtratı bozulmuş, gönlü kirlenmiş, vicdanı kararmış insanların özelliğidir. Bu durumdaki insanlar belki dünyada kendi nefislerini tatmin edebilir, emellerine ulaşabilir ama her şeyin ayan beyan ortaya döküleceği ahirette kendilerini kötü bir sonun beklediğini de asla unutmamalı. Kur'an'ın ifadesiyle kıyamet günü zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle yaptıklarınızın cezasına çarptırılıyorsunuz denilecek. Unutmayınız, haksızlık ve zulüm ahirette zulmeden kişiyi iflasa götürür. Peygamber Efendimiz bir gün müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. İflas etmiş kimse demek müflis. Müflis kimdir biliyor musunuz? Ashab, bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir. Hepsini kaybetmiş, yoksul kalmıştır dediler. Peygamber Efendimiz, ümmetimin müflisi, ümmetimin müflisi, Muhammed ümmetinin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip şuna sövdüğü, buna iftira ettiği, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü, şunu dövdüğü, hak yediği, hukuk çiğnediği, yani zulmettiği için iyiliklerinin sevabı başkalarına verilen, ve üzerinde kul hakları hala bitmediği için, sevapları da bittiği için hak sahiplerinin günahları kendine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir ümmetimin müflisi buyurdu Peygamber Efendimiz. Rabbim böyle bir şeyden bizi muhafaza buyursun, bize yardım etsin inşallah. Hak yemek, insanlara eziyet etmek, adaletsizlik yapmak, haddi aşmak, helal haram tanımamak, dinin her türlü emrine karşı koymak, yaratılış gayesi dışında yaşamak zulümdür. Çocuklarımızı ihmal etmek, ana baba haklarına riayet etmemek, komşularımızı ve insanları rahatsız etmek zulümdür. Kendi bedenimizi kötü alışkanlıklara harap etmek ve yıpratmak zulümdür. Malımızla savurganlık yapmak veya tam tersine cimri davranmak, fakir fukaranın hakkını vermemek zulümdür. Gelişigüzel atılan çöpler, uygunsuz park edilen araçlar, egzoz dumanları zulümdür. Hastaneler, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerde uyanıklık yapıp lafım ona. Tabii başkalarını aptal yerine koyarak o var olan sıralarda yapılan ihlaller zulümdür. Derim ki size, size derim ki ara sıra kendimizi hesaba çeksek birçok hata ve zulüm içinde olduğumuzu görürüz. Buna inanın, yuvası bozulan kuşların feryatları, taş atıp ayağı kırılan köpeğin feryatları, gıyabında konuşulan kişinin ahı, alaya alınan, kaş göz işaretiyle küçümsenen kişinin durumu, zedelenen onuru bize zulmü hatırlatmaktadır. Güçlünün güçsüze vurup kırarak işkence etmesini zulüm olarak biliyoruz. Bunu herkes söylüyor. Her gün hepimizin içinde cebelleştiği trafik başta olmak üzere günlük hayatımızdaki hak ihlallerini hafife alıyoruz nedense. Oysa Müslümanın her türlü zulümden uzak durması gerekir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et buyurunca ashab, ya Resulallah kardeşimiz mazlumsa yardım edelim ama zalimse nasıl yardım edelim diye sorunca Peygamber Efendimiz bunun üzerine onu zulümden alıkoyarsın, bu da ona yardımdır diye cevap vermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, hayatımızdaki en temel ilke adalettir. Bunun zıttı ise zulümdür. Biz de zulüm konusuna yer vereceğiz bugünkü programımızda. Sözlerimize giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Fatiha ve Elif Lam Mim yani Bakara suresinin ilk baş kısmını okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun. Ula Sadakallahu'l-Azim.
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını İlahiyatçı Doktor İlhami Ayrancı'nın sade anlatımıyla gönül sohbetlerinde dinleyebilirsiniz. Gönül sohbetleri her perşembe 25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Facebook, Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Konumuza devam ederken, öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Mekke'de cehaletin kol gezdiği yıllardı. Müşrikler her türlü kötülüğü yapıyor, güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Mekke dışından gelenlerse hepten korumasızdı. Şehrin nüfuzlu, güçlü kişileri kendi menfaatlerini beslemek üzere onları zalimce sömürüyordu. İnsanlığın ilk mabedi, mukaddes Kâbetullah'ın hemen yanında Hacer-i Esved'in şahitliğinde zalimler destekleniyor, mazlumların feryatlarına kulak tıkanıyordu. Her şey manevi kameralarla kaydediliyordu ama bunu anlayacak ufuktan yoksundu insanlar. İşte yine o günlerden birinde Yemenli bir tüccar mallarını Kureyş'in önde gelenlerinden birisi olan As bin Vail'e satmıştı. Ama onun ne parayı ödemeye ne de malı iadeye niyeti vardı. Yemenli tüccar sözü dinlenen bütün kabileleri dolaştı, yapılan zulmü anlatıp yardım istedi. Fakat yardım göreceği yerde azar işitince Ebu Kubeys dağına çıkıp As bin Vail'in zulmünü tüm Mekkelilere yana yıkıla söylediği bir şiirle haykırıyordu. İşte o zaman kalplerinde adalet duygusunu yaşatanlar Abdullah bir Cüda'nın evinde toplandılar ve bu kutsal şehirde zulmü kaldıracaklarına dair bir anlaşma yaptılar kendi aralarında. Aralarında o günlerde henüz 20 yaşlarında bulunan Muhammed bin Abdullah da vardı. Yani Peygamber Efendimiz de vardı. Yapılan bu anlaşmaya göre ister Mekkeli olsun, İsterse Mekke dışından gelmiş olsun, hiç kimse zulme uğramayacak, mazlumun hakkı mutlaka alınacaktı. İlk iş olarak Yemenlinin hakkı As bin Vail'den alındı. İşte bu adalet adına yapılan ilk uygulamaydı. Artık kim haksızlığa uğrasa bu adil insanlara koşuyor ve hakkını arıyordu. Bu kutlu harekete erdemliler antlaşması anlamına gelen Hilful Fudul denilmişti. Gerçekten de zulmün sıradanlaştığı, hatta zalimlerin desteklendiği bir zamanda böyle bir hareket son derece değerliydi. Nitekim sevgili peygamberimiz de henüz delikanlıyken amcalarımla beraber iyi insanların yapmış olduğu anlaşmada hazır bulunmuştum. Bana sürülerle kızıl develer dahi verseler bu anlaşmayı bozmak istemezdim diyerek bu değeri ifade ediyordu. Şayet İslamiyet döneminde de böyle bir anlaşmaya davet edilse yine katılacağını söylüyordu Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, hayatın temeli adalettir. Adalet duygusudur. Adaletin zıttı ise zulümdür. Zulüm, haksızlık etmek, hak sahibine hakkını vermemek, bir şeye layık olmayan yerde kullanmak, adaletsiz davranmak, gayri adil olmaktır. Oysa Allah'ın muradı adalettir. En büyük haksızlık ise Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Dolayısıyla sayısız nimetlerine rağmen Allah'a ortak koşmak tam anlamıyla zulümdür. Kur'an-ı Kerim'de bu durum oğluna öğüt veren Lokman aleyhisselamın dilinden şu şekilde ifade edilmiştir. Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma. Gerçekten şirk büyük bir zulümdür. Kur'an'ın bildirdiğine göre tek ilah olarak Allah'ı tanımamaları ve onu bırakıp başka ilahlar edinmeleri sebebiyle zalimler büyük bir azaba uğrayacak ve asla affedilmeyeceklerdir. Bunu Nisan suresi 48. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Herhangi bir yardımcıları da olmayacaktır onların kıyamet gününde. Değerli dinleyicilerimiz, biliyor musunuz? İnsan en büyük zulmü bizatihi kendisine yapmakta, Rabbi ile sıcak bir bağ kurmanın vereceği huzur ve güveni yaşamayarak onun sunduğu iman ve kulluk nimetlerinin lezzetinden nasibini almayarak aslında kendisine yazık etmektedir. Yazık etmektedir insan kendisine. En küçük bir haksızlığa bile müsaadesi olmayan Rabbimiz kimseye zulmetmezken böyle bir durumda insan bizzat kendisine zulmetmektedir. Yüce Allah, ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin buyurur. Ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde zulmün her türlüsünü yasaklar. Hazreti Peygamber de zulmetmemenin temel bir prensip olduğunu daha önce de defalarca ifade etmiş, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu hor görmez buyurmuştur. El Müslimu ehul Müslim la yazlimuhu ve la yahzuluhu ve la yahqiruhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez. Hazreti Peygamber öncelikle birlikte yaşadıkları aile fertlerinin haklarına riayet etmeleri konusunda ashabını sık sık uyarırken eşlerin birbirlerine zulüm ve eziyetlerini yasaklamış, erkeklerin hanımlarına karşı her türlü kaba ve kırıcı davranıştan uzak durmalarını öğütlemiştir. Anne ve çocuklar arasında ilişkiler konusunda da tavsiyelerde bulunan Peygamber Efendimiz, sahabilerden birinin diğer çocuklarını bir tarafa bırakıp sadece bir oğluna mal bağışlamasını onaylamamış, sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Çocukların arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır diyerek o kimseyi ikaz etmiştir. Oğlu gelince öpüp kucağına alan, fakat kızı gelince ilgisiz bir şekilde yanına oturtan cahiliye zihniyetli adamları da çocukları arasında haksızlık yaptığı için kınamıştır Peygamber Efendimiz. Aynı şekilde anne babaya ve yakın akrabaya zulmetmek, yani onların hakkını tanımamak da Peygamber Efendimizin asla onaylamadığı bir durumdur. Anne babaya eziyet ve saygısızlığı büyük günahlar arasında sayan Allah Resulü, haklarını hiçe sayarak akraba ile ilişkiyi kesmenin ilahi rahmetten ve cennetten mahrumiyete sebep olacağını söylemiştir. Bir kimse komşusu onun kötü davranışlarından güvende olmadığı sürece iman etmiş olmaz buyuran Hazreti Peygamber, komşuluk ilişkilerinde olumsuz davranışlarda bulunmayı da zulüm ve haksızlık olarak nitelendirmiştir. Başkasının malını haksız yere gasp eden zalim kişiyle ilgili olarak da kim bir karış toprak parçasına haksızlıkla sahip olursa, o yerin 7 katı boynuna geçirilir diyerek böyle bir zulmün cezasız kalmayacağını hatırlatmıştır. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber zulmü yasaklarken Müslüman ve Müslüman olmayan ayrımı da yapmıyordu. Örneğin Hayber Savaşı'nda ağıllarının Müslümanlarca yağma edileceğinden endişe eden Yahudiler Hazreti Peygamber'e koşmuş, Allah Resulü Müslümanlara aman dikkat edin diyerek ashabını uyarmıştı. Savaşta bile zulmü yasaklayan rahmet peygamberi düşmanlarının organlarını keserek işkence etmeye, ihtiyar, çocuk ve kadınları öldürmeye savaş ortamında dahi kesinlikle izin vermemiştir. Cahiliye devrinde Araplar haklı haksız ayırt etmeksizin sadece kendi akrabalarından olanlara yardım ederlerdi. Biri Ensar'a, diğer muhacirlere mensup iki delikanlı bir gün kavga etmiş ve bu mantığın uzantısı olarak, haklı haksız ayırmama mantığının uzantısı olarak biri "Yetişin Ensar!" diye bağırırken diğeri "Yetişin muhacirler!" diye kendi kabilesini yardıma çağırmıştı. Sesleri işiten Hazreti Peygamber olay yerine gelerek "Bu cahiliye çağrısı da nereden çıktı?" demiş. Kavgayı yatıştırdıktan sonra ise "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin" buyurmuştu. Cahiliye döneminden beri söylene gelen bu vecize ile haklı olup olmadığına bakmaksızın herkesin kavmine yardım etmesi gerektiği kastedildiği için şaşıran sahabilerden biri sormuştu. "Ya Resulallah, eğer mazlum ise, zulme uğramış ise yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?" deyince Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermişti: "Onu zulmünden uzaklaştırırsın ve böylece onun zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur" buyurmuştu. Şartlar ne olursa olsun Müslüman zulmün karşısında mazlumun yanında olmalı. Müslüman her daim hakkın, haklının yanında yer almalı. Hazreti Peygamber bunun zıttına hareket edenleri bir davada zulme yardımcı olan kimse kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar sözlerle uyarmıştır. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genelde bir azaba uğratması kaçınılmazdır buyuran Allah Resulüne göre sessiz kalarak da olsa zalimin zulmünü onaylamak doğru değildir. Bir haksızlığa şahit olan herkes, en az haksızlığa uğrayan kişi kadar zulme karşı koymak, direnmek ve engellemeye çalışmakla sorumludur. Zira toplumsal duyarlılığın azalması, "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" gibi sorumsuz ve vurdum duymaz bir yaklaşımın artması bütün toplumun zarar görmesine sebep olacaktır. İşte bu sebeple değil zulme razı olmak, zulmedenlere meyletmek bile Kur'an'da yasaklanmıştır. Hud suresi 113. ayet bunu anlatır. Zulme uğrayanların hakkını savunmak için çaba göstermeyenler Nisa suresi 75. ayette kınanmıştır. Zulme engel olunmadığı takdirde toplumda haksızlıkların önüne alınamayacak güçlü ama zalim kimselerin toplumun huzurunu bozması kaçınılmaz olacaktır. adaletin hakim olmadığı, haksızlığın hüküm sürdüğü bir toplum Allah'ın hoşnutluğunu ve yardımını kazanamaz. Kur'an'ın açıkça bildirdiğine göre zalimler kurtuluşa eremeyecektir. Zalimler kurtulamayacaktır. Kasas suresi 37. ayet bize bunu bildirir. İşte böyle bir tabloyu tasvir ederken Hazreti Peygamber zalimin yaptıklarının açıkça söylenmediği bir anlamda zalime ve zulme karşı sessiz kalındığı zamanlarda bu duruma seyirci kalanların da zalime destek vermiş gibi değerlendirileceğini bildirmiştir. Bu arada zulüm görenlerin de sorumluluklarının olduğu elbette bilinmeli. Mazlumlar, yani zulme uğrayanlar, zulme boyun eğmemeli, zalime fırsat vermemeli. Peygamber Efendimiz, kim malını korumak uğruna öldürülürse şehittir buyurmuştur. Zulme uğrayarak öldürülen Müslümanların da o yüce mertebeye ulaşacaklarını haber vermiştir. Öte yandan mazlum, yani zulme uğrayan kimse, kendisine zulmedildi diye karşısındakine daha fazlasını yapmaya çalışmamalı. Haklıyken haksız konuma gelmemeli. Hazreti Peygamber bu tehlikeye karşı bizleri uyarırken, herkes iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, herkes zulmederse biz de zulmederiz diyen ilkesiz kimseler olmayın. Aksine kendinize iyilik yapanlara karşı iyilik yapmayı, kötülük yapanlara karşı ise zulmetmemeyi ilke edinin buyurmuştur. Evet, zordur biliyorum. Ne dediğimin farkındayım. Zordur. Ama kutlu bir davranış biçimidir bu. Anadolu insanının deyişiyle her kişinin değil, er kişinin kârıdır ancak bu yüce davranış. Er kişinin harcıdır. Peygamber Efendimiz her fırsatta başkasına zulmedenin dünyada ve ahirette cezasız kalmayacağını bildirmiştir. Dünyada da cezasız kalmayacağını, ahirette de cezasız kalmayacağını bildirmiştir. İşte bu yüzden değerli sahabisi Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken haksızlık yapmamasını tavsiye ederek mazlumun bedduasından sakın, mazlumun bedduasından sakın. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah'ın kabulü arasında hiçbir perde yoktur buyurmuş. Mazlumun bedduasını almamaları konusunda insanları uyarmıştır Peygamber Efendimiz. Vettegi de'vetel mazlum fe innehu leyse beynehu ve beynallahi hicab. Mazlumun bedduasından sakının. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah'ın kabulü arasında hiçbir perde yoktur. Dedik ya, belki zalim belli bir süre için zulmüne devam edebilir ve yaptığı yanına kar kalmış gibi görünebilir. Fakat mazlumun ahının ilelebet yerde kalması kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim Hazreti Peygamber bir mazlum Allah'a yakardığı zaman ona gök kapılarının açıldığını ve Allah'ın yemin olsun ki belirli bir zaman sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim buyurduğunu müjdelemiştir. Allah Resulü başka bir hadisinde ise Allah zalime mühlet verir. Allah zalime mühlet verir. Fakat onu yakalayacağı zaman göz açtırmadan ansızı yakalar buyurmuş ve şu ayet-i kerime okumuştur. İşte Rabbin zulmeden şehirleri yakaladığı zaman böyle yakalar. Çünkü onun azabı çok acı ve çok çetindir. Hatta mazlum günahkar olsa bile duası kabul edilecek ve zulme uğrayan mutlaka yardım görecektir. İşte bütün bunlardan hareketle kültürümüzde alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denilmiştir. Zalimleri bu dünyadakilerin yanı sıra ahirette de acıklı bir azap bekler. Zira zulmetmek, Peygamber Efendimizin özlü ifadesiyle ahirette karanlıklar içinde kalmak demektir. Zalimleri bu dünyadakilerin yanı sıra ahirette de acıklı bir azap beklemektedir. Şura suresi 44 ve 45. ayet-i kerimeler bunu bildirir. Peygamber Efendimiz de ahirette karanlıklar içinde kalmak olarak zalimliği nitelemektedir. Ez-zulmü zulmâtün yevmel kıyâmeh. Kıyamet gününde zifiri karanlıklar demektir zulüm, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu yüzden Peygamberimiz ashabına altın ve gümüşün, yani paranın geçmediği kıyamet gününden önce haksızlık ettikleri kimselerle helalleşmelerini tavsiye etmiştir. Zira o gün, yani kıyamet gününde hak sahibi hakkını mutlaka alacak. Öyle ki hak sahibi kendisine haksızlık edenin iyiliklerini de alacak. Zalimin vereceği iyilik tükenmişse zulme uğrayanın günahları da ona yüklenecektir. Yani küçücük bir şey de olsa başkalarının haklarını alanlar hak sahipleriyle paylaşmadıkça cennete giremeyecektir. Öyle ki Peygamber Efendimizin ifadesiyle o gün haklar mutlaka hak sahibini bulacak. Boynuzsuz koyun boynuzludan hakkını alacaktır. Değerli dostlarımız, dinimiz İslam, kişinin Rabbine şirk koşmasından başlamak üzere zulmün her türlüsünü yasaklamış ve zalimlerin kurtuluşa eremeyeceğini kesin bir şekilde açıklamıştır. Haksızlık yapılan kişinin Müslüman olup olmaması sonucu etkilemez. Zira kul hakkı bütün insanları kapsayan bir özelliğe sahiptir. Bunca uyarıya rağmen kim zulmederse onu dünya ve ahirette acıklı bir sonun beklediğini aklından çıkarmamalı. Çünkü zarar vermemek ve zarara uğramamak temel bir prensiptir ve zulme uğrayan kişi affetmedikçe kötülük yapan kötülük bulacaktır. Bu elinin emeğidir. Şura suresi 40. ayet bunu anlatır. Bu ağır sorumluluk sebebiyle Peygamber Efendimiz kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmaktan özellikle kaçınıyor. Özenle kaçınıyor. Ve ben sizden hiç kimse kendisine kan veya mal meselesi sebebiyle yaptığım bir haksızlıktan dolayı peşimde olmaksızın Rabbime kavuşmayı ümit ederim diyordu. Ayrıca Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyordu. Allah'ım, fakirlikten sana sığınırım. Darlık ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Biz de bu duayla bitirmek istiyoruz programımızın bu bölümünü. Allah'ım, zulmederek zalim olmaktan ve zulme uğramaktan sana sığınırız. Bizi zalim olmaktan ve zalimlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi koru, bize yardım eyle, bizi affeyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Fatih Koca Mestane Gönül diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz.
Mihmane gönül, dili cananda mihmane gönül, gayri cihanda bigane gönül, gayri cihanda bigane gönül. Terki mekanda, terki zamanda, terki mekanda, terki zamanda, terki gerdanda bigane gönül, terki gerdanda bigane gönül.
Hu Allah illallah, illallah hu Allah, hu Allah illallah, illallah hu Allah.
Vaslı zişanda, rahı seyranda, vaslı zişanda, rahı seyranda, hatırı canda divane gönül, hatırı canda divane gönül. Bedri mesfetti, sırrı nakşetti, bedri mesfetti, sırrı nakşetti, neyzen meşketti mestane gönül, neyzen meşketti mestane gönül.
Hu Allah illallah, illallah hu Allah, hu Allah illallah, illallah hu Allah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Sedat Günek Facebook sayfamızdan ulaşmış bize ve Doktor İlham Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook sayfamızdan sorusunu yöneltmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizin de görüş, öneri ve sorularınızı Facebook sayfamızda bekliyoruz. Sedat Bey diyor ki, sefer ayında göklerden binlerce bela yağar denilir. Açıklar mısınız? Diyor. Değerli dinleyicilerimiz, sefer ayıyla ilgili rivayetler çoktur ve bunlar ta cahiliye dönemine dayanmaktadır. İlginçtir. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden öncesine dayanan bir gelenektir bu. Ve Peygamber Efendimiz bu anlayışın yıkılmasıyla ilgili ashabını uyarmış ve sefer ayının uğursuzluğunun söz konusu olmadığını, dolayısıyla sefer ayında belanın yağmasının da belalı olmasının da söz konusu olmadığını bildirmiş olmasına rağmen, aradan da 1400 küsür yıl geçmesine rağmen hala toplumumuzda yaygın bir kanaattir. Şu anda hicri aylardan sefer ayını yaşıyoruz. Sefer ayında bir uğursuzluğun olduğuna inanılır. Bu görüş İslami açıdan, dini bakış açısıyla Peygamber Efendimizin uyarıları çerçevesinde söylüyoruz. Doğru bir inanış değildir. Sefer ayının uğursuzluğu söz konusu değildir. Dolayısıyla sefer ayında belanın inmesi de söz konusu değildir. Bu soruyu bu şekilde cevaplamak istiyorum. Bir başka dinleyicimiz, abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır hocam diyor. Sedat Bey'e teşekkür ettikten sonra bu sorunun cevabıyla devam ediyorum. Bazı kaynaklarda abdest alırken her organın yıkanması sırasında ayrı ayrı okunacak dualara yer verilir. Ancak bu duaların mutlaka okunması şart değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz abdest alırken özellikle bir dua yapmamıştır. Yani mutlak şekilde devamlı okuduğu bir dua söz konusu değildir. Dolayısıyla anlamlı içerikler taşısa da abdest sırasında bu duaların okunması şart değildir diyoruz. Bununla birlikte dileyen okuyabilir, okumasında hiçbir sakınca yoktur, hatta güzeldir de. Sahih rivayetlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamlı okuduğuna dair dualar yok ama dua bittikten sonra işte onunla ilgili bize gelen rivayetler, bilgiler var. Peygamber Efendimiz abdestini bitirdikten sonra Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Allahümme cealni minet tevvabin ve cealni minel mutatahhirin. Ben inanır ve şahitlik yaparım ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine inanır ve şahitlik ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle duasını okuyan kimse cennetin 8 kapısının açılacağını ve dilediği kapından içeriye girmesine izin vereceğini Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Bunu özellikle arz etmek istiyorum. Bununla birlikte elinizi yıkarken Ya Rabbi elimle günahlar işleme, ağzınıza su alırken Ya Rabbi haram şeyler söylettirme, burnunuza kötü yerleri koklattırma, yüzümü kıyamet gününde mahşerde apak eyle, yüzümü ak eyle, kollarınızı yıkarken Ya Rabbi amel defterimi sağımdan ver, Ya Rabbi solumdan verme, Ya Rabbi hiçbir gölgenin bulunmadığı günde beni arş-ı alada Peygamber Efendimizin arşının gölgesinde gölgelenmeyi nasip eyle, kulaklarıma kötü sözler işittirme, Kur'an'ı, hakkı, hakikati dinlet, ayaklarınızı yıkarken Ya Rabbi Sırat Köprüsü'nden geçerken ayağımı kaydırma, Ya Rabbi sol ayağımı da kaydırma, Ya Rabbi ayaklarımla iyi yerlere gitmeyi, iyi yerlerden gelmeyi nasip eyle şeklinde dualar edilebilir. Abdest alırken dua okumak, bu tür dualar yapılabilir ancak illa şu duayı yapılacak diye bir şart yoktur. Bunu bu şekilde özetlemek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte buluşmak üzere bugün Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci'nin söyledikleri meftun olarak ilahisiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Kâretinin ruhuma efsun.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.